yapayım abi? İş güç. Valla benim Ekim ayı şey olarak hareketlendi. Dövme sezonu açıldı tekrar. İşte ilkbahardan sonra sonbaharda da yaz çok sıcak geçince. Da işte bu da yeni dertleri bir arada yanında getiriyor. Dün bayağı stresli bir dövme yaptım. Stresi yaratan şey dövmenin kendisi değildi ama. İşte müşteri çocuğuyla birlikte gelmiş sağ olsun. İşte herhalde bir 4-5 yaşlarında falan bir çocuktu. Abi bir saat çocuk geçiremedi ya. Yani benim dövme işte bir saat falan sürmüştür. Ama o bir saat bana 10 saat gibi geldi. Sürekli gitmek istiyor. Sürekli ne zaman bitecek diye sordu. İşte bir elinde telefon, öbür elinde tablet. Yok yani çocuğu eğleyemediler. Ki işte ben annesine dövme yaptım. Babası da yanındaydı. Artık bıkmışlardı bir yerde. Ondan sonra da şeyi düşündüm. Daha doğrusu ilk anlarda böyle durumlarda birazcık seslenince insanlarla da ters konuşmak istemiyorum. Ama sonra işte durumu da biraz anlamaya çalışıyorum. Hani onlar ne hissediyor? Çocuğun durumu ne falan? Ya mevzular zor anlayacağım. Yani ya benim gördüğüm kadarıyla çocukları eğlemek artık çok büyük bir problem. Sürekli bir şekilde oyalamak gerekiyor ve şey ya isyankarlar susmuyor, durmuyor. Bilmiyorum abi zor işler.
Abi biraz bu benim gözlemlediğim ebeveynden ebeveyne çok değişiyor çocuğun tutumu. Bazısında çocuk geliyor, hiçbir problem yok. Bazısında tutamıyorlar çocuğu. Tabii dışarıda bizim gördüğümüz çocuğu yetiştirirken nasıl davrandıkları değil. Biz bizim yanımızdaki hallerini görüyoruz hep. Ne kadar ilgi alaka olduğunu görmüyoruz katiyen. Çocuk sahibi olmaktan bahsederken tabii bunu bir sürü başka konudan bağımsız olarak düşünemeyiz de. Niye çocuk sahibi oluyor insanlardan başlayan bir süreç bu çünkü. Çocuk sahibi olmak evet bireysel bir karar. Yani bu kararı bir kadın bir erkek alıyor ve bir çocuk dünyaya getiriyorlar ama aynı zamanda bu toplumun da yeniden üretimi anlamına geliyor. Sen bir tanesin, senin eşin de bir tane. Bir tane çocuğun olursa senin o toplum varlığını devam ettiremez. Dolayısıyla en az iki çocuk olması gerekiyor ki iki kişi daha üretmiş olsun. Üç çocuk olması gerekiyor ki büyüsün, nüfus artsın. Böyle bir de yanı var çocuk sahibi olmanın. Ebeveynliğin böyle bir misyonu da var aynı zamanda. İçinde yaşadığın toplumu, sosyal ve ekonomik ilişkilerini de yeniden üretmek demek çocuk sahibi olmak. Hem kendi soyunu devam ettiriyorsun evet ama aynı zamanda içinde yaşadığın toplumun da sosyal ve ekonomik ilişkilerini devam ettiriyorsun. Onu yeniden üretiyorsun çocuk yetiştirerek. Bu ne demek? Senin içinde yaşadığın toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için senin yemek yemen lazım, uyuman lazım, bir barınağa sahip olman lazım ki ertesi gün tekrar bir işe git, çalış ve bir şeyler üret. Yani ya bir hizmet üretiyorsun ya bir mal üretiyorsun ya bir şey yapıyorsun. Peki sen öldüğün zaman ne olacak durum? Senin yerini alacak birilerine ihtiyaç var. Bir istepneye ihtiyaç var. O istepne de senin çocuğun olacak. Sen o çocuğu yetiştiriyorsun aslında çocuk sahibi olduğunda. Sen toplumdaki işlevini yitirdiğin zaman senin işlevini yerine getirecek bir başka birey yetiştiriyorsun. Bu da tabii sen bireysel olarak böyle bir şey tercih etmesen bile ya toplum sana bu konuda bir baskı yapıyor. Çünkü kendini devam ettirmek istiyor o toplum. Ya da sistem başka yöntemlerle senin çocuk sahibi olmak konusunda sürekli sıkıştırıyor. Ya bazı şeylerden mahrum bırakıyor ya seni dışlıyor. Dolayısıyla çocuk sahibi olmak bir anlamda bütün maliyeti ebeveyne yükleyen hem ekonomik maliyeti hem psikolojik maliyeti ebeveyne yükleyen bir süreç. Bu süreçte de sen ne yapıyorsun? Eninde sonunda yarattığın çocuk 18-20 yıl sonra ucuz iş gücü halinde karşına çıkıyor. Ki orada bir ikili de bir durum var yani. Evet bireysel olarak kendini tatmin ediyorsun. Yaşamına anlam katıyorsun sözüm ona. Mutlu oluyorsun. Ama attığın taş ürküdüğün kuşa değiyor mu? O da başka bir tartışma konusu o anlamda.
Abi sen günümüzün modern toplumun bir fotoğrafını çektin. Çocuk sahibi olmakla ilgili tabii ki en büyük motivasyon üreme içgüdüsü ve bu bizim canlılarla ortak paylaştığımız bir şey. Evrimsel olarak da bununla doğuyoruz. Bu artık belli bir yaştan sonra çok ciddi bir şekilde insanın bütün fiziksel, bütün kimyasal özelliklerini, bütün hormon dengesini, her şeyini değiştiren bir şey. Ve aslında şeye kadar yani insanların bir arada yaşamaya başladığı toplumsal hayattan bahsediyorum. Yani 10 bin sene kabaca diyelim. Ama gerçek anlamda bir iş bölümünün olduğu ve insanların belli noktalarda o toplumun yapı taşlarını oluşturduğu bir görev paylaşımının olduğu kısım yani 3-4 bin sene falan gibi. Şimdi o noktada da bu içgüdüsel durum yani insanı bir şekilde çocuk sahibi olmaya iten bütün o motivasyonlar, bütün içgüdüler zamanla daha fazla düşünülmesi gereken bir karar haline getiriyor. Yani önceden bu düşünülmesi gereken bir karar değil. Aslında diğer canlılardan çok büyük bir farkı yok evrimsel olarak. Ama günümüze gelirsek çok fazla düşünülecek şey var. Şimdi az önce senin söylediğin durumlar gibi. Bu da bu kararın alınmasını hem zorlaştırıyor hem de aslında mental olarak sağlıklı ve huzurlu bir durumda olması gereken ebeveynleri daha kaygılı, daha hesaplı, daha kitaplı bir hale getiriyor. Ve insanların çocuk sahibi olmaktan ruhsal olarak beklediği ya da manevi olarak beklediği şeylerle hayatın gerçekleri hiçbir şekilde örtüşmüyor. Şimdi bu noktada da o hayal kırıklığından kaynaklı olan ebeveynin durumu var, çocuğun durumu var. O ikisinin arasındaki ilişkiler var ve yani şu anda benim gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu ebeveyn çocuk ilişkisi dediğimiz ilişkinin artık kopma noktasına gelmesi. Bir nesil, iki nesil önce ebeveynlerle çocuklar temelde aynı şeyleri düşünürken, aynı şekilde bir döngünün içindeyken, şimdi döngü tamamen değişmiş durumda ve bu noktada da hadise sorunlu bir hale
Abi
gelmiş
bu
durumda.
geçen hafta konuştuğumuz şeyin çok devamı gibi oldu aslında bir yandan bu bağlantıyı yapmış olman. Demin o yüzden hep çocuk bunun maliyeti ve bunun üretimi diye cümleler kurdum. Çocuk yapmayı bir ürün olarak düşündüğünüz zaman çocuk yetiştirmeyi. Bu üründe işte bir iş gücü yetiştiriyorsun toplum için aslında. Dolayısıyla geçen hafta konuştuğumuz yaptığın işten yabancılaşma, ürettiğin şeyden yabancılaşma hikayesinden bir farkı kalmıyor çocuğunda. Ondan da kopuyorsun çünkü o bir iş haline gelmeye başlıyor senin için. Çekirdek aile dediğimiz şey bir fabrika üretimi haline geliyor çocuk olduğu anda. Bugünün koşulları nedeniyle bu böyle olmak zorunda değildi ama bugünün koşulları bunu gerektiriyor. Hamilelikten başlıyorsun, doğum süreci, beslenmesi, eğitimi, sağlığı hepsinin maliyeti ebeveynin özel sorumluluğu. Oysa sen o çocuğu kendin için yetiştirirken aynı zamanda toplum için de yetiştiriyorsun. Senden başka ama bunun sorumluluğunu alan yok. Sen istediğin kadar benim tercihim de, istediğin kadar hormonal de o dünyaya getirdiğin çocuk ve yetiştirdiğin çocuk toplum içinde. Önünde sonunda yaptığın şey ucuz iş gücü üretmek nihayetinde. Bu üretim maliyetinde sen katlanıyorsun. Dolayısıyla bu seni yarattığın ürün olan çocuktan yabancılaştırıyor ve koparıyor.
Burada ben şeyi düşünüyorum. Yani kendi yaşadığımız dönem, kendi çocuk olduğumuz dönem, bizden bir kuşak sonrasının çocuk olduğu dönem ve şimdiki dönem arasında yani garip bir şekilde aslında çok ciddi bir kuşak farkı oluşmaya başladı. Yani sanki 20 senelik süreç 100 senelik bir değişim yarattı gibi oldu. Ve az önce söylediğin durumlar aslında bir yatırım niteliğini ön plana çıkarmaya başladı gibi geliyor bana. Yani aslında normalde çocuk sahibi olabilmenin motivasyonu az önce söylediğim gibi hem hormonlar hem yani daha doğrusu içgüdü temelli olarak vücuttaki aslında değişim. Ve bu noktada da neyi istediğini bilmeden aslında isteme hikayesi. Yani Schopenhauer'un istenç dediği şey işte. Bir şey isteyebilirsiniz ama neyi isteyeceğinizi isteyemezsiniz gibi. Şimdi o noktada bu aslında birazcık mantıktan, fikirden yoksun bir şeymiş gibi dururken şu anda da çok fazla fikirsel, çok fazla düşünsel şey varmış gibi geliyor bana. Yani normalde bir çocuğu yetiştirmenin zaten bir altyapısı doğal olarak, evrimsel olarak var ve o çocuğa sahip çıkmak, onu sağlıklı bir şekilde belli bir yaşa getirebilmek için gerekli olan donanım bizde psikolojik olarak varken, hatta fizyolojik olarak da varken şu anda işin içine zihinsel çok fazla süreç girmeye başladı. Yani bu bir yatırım haline gelmeye başladı ve büyük bir yatırım haline gelmeye başladı. Normalde iki tane insan bunun için yani birbirini seven diyelim yeterliyken kendi donanımlarıyla şu anda o yeterlikle alakalı çok fazla parametre var. Ve bu parametreleri de bir şekilde karşılayamadığın noktada o çocuğun sağlıklı olması, eğitimli olması, o az önce söylediğin topluma bir şekilde bir birey yetiştirme fikrinden uzak kalmasına sebep oluyor.
Ama bir yandan da sonucu bu.
Aynen öyle.
Nihayetinde geldiğin nokta aslında bu. Doktor yetiştiriyorsun, avukat yetiştiriyorsun, araba tamircisi yetiştiriyorsun, hemşire yetiştiriyorsun, garson yetiştiriyorsun,
Evet
aşçı
evet
yetiştiriyorsun
kesinlikle.
aslında.
Ve bu noktada da şöyle bir durum olmaya başladı. Yani ilk kez Türkiye Avrupa Birliği ortalamasına şu anda çok yakın bir durumda. Çocuk doğum oranı ile alakalı. Özellikle büyük şehirler Avrupa Birliği'nin de altında. Yani neredeyse 1,1'e falan gelmiş durumda. Yani senin az önce söylediğin bir anne, bir baba, iki tane de çocuk sosyolojik olarak, demografik olarak daha doğrusu sağlıklı olan yapı iken şu anda bir çocuğa düşmüş durumda. Ve bunun gerçekten bilinçlenme ile alakalı ben olduğunu düşünmüyorum. Şartlardan kaynaklı. Yani insanlar mecburen bunu tercih etmek zorunda kalıyorlar.
Bu bir dayatma çünkü. Çok ilginç bir şey söyledin. Yani bir yandan devlet diyor ki çok çocuk yapın. 3 çocuk, 4 çocuk, 5 çocuk yapın diyor. Üreyin diyor. Bir yandan da bunun gerekenlerini yerine getirmiyor. Ne barınma sorununu çözüyor, ne kiraları çözüyor, ne eğitim iyiye gidiyor. hem kalitesi kötüye gidiyor eğitimin, hem çok pahalı bir hal alıyor. Sağlık özelleşiyor gittikçe, yani çocuğu yetiştirmenin maliyeti yükseliyor. Bir başlığı da işte 3 çocuk olmasın diye elinden geleni yapıyor devlet. Söylediğiyle yaptığı birbirini tutmuyor. Peki Türkiye'nin nüfusu artıyor, onu nasıl açıklayacağız? Azalması gerekmez mi bu istatistikle?
Abi şöyle, yani benim az önce söylediğim rakamlarda, yani o zaten bir iki kuşak gerekiyor onun için. Hani ölüm oranıyla doğum oranı arasında sonuçta sene olarak bir fark var. Yani bir kuşak tamamen ortadan kalkacak ki ondan sonra oradaki rakamlar daha net ortaya çıkar. Yani göç falan mevzularından gayri olarak konuşuyorum. Standart doğum ölüm oranında neticede bir 20 sene sonra falan bunun şeyi görülecek. Yani belki daha da fazla.
Abi 2002'de 2.17'den 2024'te 1.48'e düşmüş. Abi 2002'de Türkiye nüfusu 68 milyonmuş. Bugün 86 milyon. 2.17 devam etse bile bu nüfusa ulaşması mümkün değil Türkiye'nin. Peki bu iş nasıl olmuş abi? İnanılmaz bir dış göç aldı Türkiye. Suriye Savaşı oldu. Afganistan'dan geldiler. Başka yerden geldiler. Oradan geldiler. Buradan geldiler. Bu göçle gelenler tabii acayip bir iş gücü sunumu yarattılar piyasada. Devletin 3 çocuğa ihtiyacı kalmadı bu süreçte. Hatta fazlası oldu çocuğu. Bir yandan da kaynaklar da kısıtlı. Böyle bir durumda birazcık devlet de 3 çocuk ısrarını azalttı ve onu kolaylaştıracak sistemleri kurmayı da durdurdu. Oraya yatırım yapmayı da bıraktı. Bana en azından biraz böyle bir durum varmış gibi
Buna
geliyor.
ek olarak şey, ya ortalama insan ömrü de birazcık uzadı ya. Yani işte 65-70'lerden şu anda 78'e kadar geldi.
Evet.
Dolayısıyla da hepsi bir araya geldiği noktada bence o nüfustaki artış, yani bir yandan doğum oranı azalırken nüfustaki artış ondan kaynaklanıyor. Ama senin dediğin şey parametre tabii ki, yani dış göç mevzusu çok daha büyük bir etki. Şimdi burada şey kısmı çok tuhaf. Şimdi etrafımızdaki insanların çocuklarını işte okula göndermeleri, genel masraflar, eğitim, sağlık falan diye konuştuğumuz noktada abi nasıl yetişiyorlar mevzusu var ya. Ya oradaki o rakamlar çok başka bir seviyeye gelmiş durumda. Ama yani bir yandan da şöyle bir şey de var. Hani veren Allah da bir rızkını vermiyor da yine de aileler bir şekilde dişinden tırnağından arttırıyor. Sürekli borçlanıyor. İşte kendi ebeveynlerinden destek alıyor. İşte palyatif çözümler bulmaya çalışıyor. İşte bir yerden harcıyor, bir yerden kısmaya çalışıyor. İşte bakıcı parasından feragat edip en azından aileye bırakıyor. İşte servis ücretinden feragat edip çocuğu kendi götürüyor, bırakıyor vesaire derken bir yandan buraya bir şekilde yetişiliyor. Yani en azından bir grup yetişiyor. Daha büyük olan bir grubun çaresi yok. Kendi mahallesindeki okula gönderiyor. Yani minimum şartlarda devam ettiriyor. Ama bir yandan da şöyle bir sıkıntı var diye düşünüyorum ben. Ya sonuçta hiç kimse kendi ebeveynlik durumundan da memnun değil. Yani yeteri kadar o şartları sağlayamadığını düşünüyor ya da sağlayabildiği noktada kendisini o kadar yıpratıyor, o kadar çok ekstra bir şeyler yapmak zorunda kalıyor ki bu iş olarak mesela sevmediği bir işte çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Belki ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyor. Kendi şahsi harcamalarını minimuma indirmek zorunda kalıyor ve sürekli bir geceyi gündüze katarak çocuğa yeterli olabilmek adına acayip bir mücadele var ve bu da aslında sağlıklı bir durum değil. Yani bu insanların stresli, kaygılı olmasının ötesinde kendileri için vakti zamanında ebeveynlerinin yapmadığı ya da yapamadığı şeyleri kendileri çocukları için yapmak durumunda olduğunda bu sefer hem çocuklardan beklentileri artıyor, çocuklar bir proje haline gelmeye başlıyor ve kendi yetersizlikleri, vakti zamanında kendisi için harcanmamış çabaları harcadıkları için de ben saçımı süpürge ettim gibi bir şey doğuyor. Bu da çok toksik bir şey bir ebeveyn için.
Tabii.
Çocuk için de aynı şey.
Tabii. Geçen hafta bunu konuştuk. İlişkiler artık güvene dayalı olmaktan çıkıp da çıkar ilişkisi haline geldiği zaman o ilişkinin sağlıklı olmasını beklemek çok doğru değil. Sen şimdi ne yapıyorsun? Çocuğunu hayata bir adım önde başlasın. Ucuz işkici olmasın diye kıçını 10 yerden yırtıyorsun. Sen yemiyorsun, içmiyorsun, çocuğa yediriyorsun, içiriyorsun. İyi okullara göndermeye çalışıyorsun. İyi eğitim alsın istiyorsun. Sağlıklı olsun istiyorsun. Yırtınıyorsun. Bunu yaparken de bir sürü başka yatırımı yapamaz oluyorsun. Ne oluyor? O çocuk senin yatırımın haline gelmeye başlıyor çünkü. Her şeyi ona yüklüyorsun. Çocuk yatırım haline geldiği noktada da sen bu yatırımdan bir geri dönüş de beklemeye başlıyorsun. Çok temel bir psikolojik durum. Ne oluyor? Senin kendi çocuğunla ilişkinin bir çıkar ilişkisine dön. Bir noktada geçen hafta da ikili ilişkiler için de söylemiştim bunu. Muhasebeci gibi bakmaya başlıyorsun. Bunu verdim, şunu aldım. Ben saçımı süpürge ettim. Bunun karşılığı bu mu? Gibi konuşmalar geçmeye başlıyor ondan sonra. Dolayısıyla buradaki mesele hani sen çocuğu çok kendin isteyerek yapmıştın. Hani o zaman bu niye problem haline geliyor?
Abi o yatırımla ilgili bak sana şöyle bir artı bir ilave yapayım sonra devam etsen. Dikkat edersen hiç olmadığı kadar ben şeyi duyuyorum. Yaşlanınca bana baksın. Yani bu işte başlı başına dediğin yatırım hikayesine geliyor.
Tabii. Ne oldu o zaman? Aşkımızın meyvesi, hayatımın anlamı. Nereye gitti
Ya
bunlar?
eskiden bu çocuğum bana ileride bakar, ilgilenmekle alakalıydı. Hani beni yalnız bırakmaz, hani torunlarımla vakit geçiririm, yalnız hissetmem kendimi gibiydi. Oysa şimdi konu tamamen şeye dönmeye başladı. Yani çocuğum bana baksın.
Tabii.
Yani maddi olarak da beni açıkta bırakmasın.
Çocuk bir emekli maaşı haline geldik onun kafasında artık. Diyorum ya sana,
Kesinlikle
muhasebeci
bir...
gibi bakıyor artık insanlar mesela. Çocuk için de çok dezavantajlı bir durum değil mi abi? Yani
Ya
senin
kesinlikle.
emeklilik giderlerin için borçlu doğdu lan çocuk.
Aynen. Abi bir de şey kuşağı çok şanssız gibi geliyor bana ya. Bizim anne babalarımız ya da bizim anne babalarımızdan biraz daha genç olan ara kuşak abi vaktinde bir şekilde çocuk yetiştirmek için kendilerini hani yırtmışlar, paralamışlar, bir ton fedakarlıkta bulunmuşlar. Abi şimdi de torun bakıcısı olarak yeni bir görev tanımlanmış oluyor onlara ve hani yaşlanınca bize baksın hikayesi tam tersi yaşlanınca ben toruna bakayım mevzusuna dönmüş durumda ve şeyi falan duyuyorum ya. İki kız kardeşin çocuklarıyla anne babanın yani anneanne ile dedenin hangisiyle daha çok ilgilendi, kaç gün kaldığı yüzünden kavgalar falan çıktığını, aile içi kavgalar çıktığını duyuyorum. Anneanne ile dede asla şey diye sorulmuyor. Bakar mısınız diye sorulmuyor. Hani siz demiyor muydunuz ya torun istiyorum diye al sana torun. Şimdi bakacaksın buna gibi bir hale gelmeye başladı. Bu da bir, büyük ebeveynler yani işte anneanne, babaanne, dede mutsuz. İki, çocuğun ebeveyni olan o şu anda işte 30 yaşında, 40 yaşında olan insanlar bu şartlarda çocuk yetiştirmek zorunda kaldığı için mutsuz. Çocuklar dediğin gibi zaten borçlu doğuyor, adapte olmaya çalışıyor. Onlar da mutsuz. Abi yani bir ülkenin herhalde demografik yapısını, sosyolojik yapısını bozmak için en uygun şartlar bunlar diye düşünüyorum. Ya bundan daha güzel bir mevzu var mı? Herkes işin içinde yani. 85 milyon diyorsun ya. 85 milyonu 85 milyonu da mutsuz işte yani. Al sana 3 kuşak.
Bu çok kaçınılabilir bir durum değil.
Şimdi çocuk sahibi olmayan insanlar açısından bakıldığında da bu bir yandan göz korkutuyor. Yani maliyet olarak göz korkutuyor ve buna hazır hissetme meselesi sürdürülebilir bir şey mi o da tartışmalı. Yani sen karı koca işte bir işte çalışıyorsan eyvallah şu anda belki kıt kanaatli olsa o şartları sağlayacaksın ama birinden birisi çalışmadığı noktada ki anne sonuçta doğum yapacağı için belli bir periyotta çalışmamak durumunda. Orada bütün sistem zaten çöküyor. Ama ve lakin bu kararı verme konusunda ama toplum ve aile baskısı bir yandan o insanların karar almasında çok etkili oluyor. Bu kısımda başka bir çelişki yaratıyor. Başka bir kararsızlık durumu yaratıyor bence. Bir de bu işin psikolojik yeterlik kısmı var. Yani bir çocuk yetiştirmeye mental olarak hazır olma durumu. Çünkü olay sadece şartları sağlamakla malum olmuyor. Şimdi bu noktada aslında 3 tane şey arasında insanlar sıkışıyorlar. Yani bir kere bir, içgüdüler sürekli baskılıyor ve sürekli üreme içgüdüsü devrede ve çocuk sahibi ol diye bir iç ses var. İkinci tarafta bir toplum, aile, mahalle ne dersen bunun baskısı var ve çocuksuz bir evliliğe bile gerek yok diye artık genel bir motto da var yani. Madem çocuk sahibi olmayacaksın neden evleniyorsunuz gibi bir durum da var. Üçüncü tarafta da şartların, dış şartların zorluğundan kaynaklı ve bir çocuğu maddi manevi yetiştirmenin bir maliyeti var, bir külfeti var. Dolayısıyla da bu üç konu arasında insanlar sürekli gidip geliyorlar bana sorarsan. Belli dönemlerde bu hormonların baskısı arttıkça yaş döngüleriyle alakalı çocuk sahibi olmakla ilgili karar birazcık ağır basıyor gibi oluyor. Ki o sırada yapan yapıyor zaten. Ondan sonraki periyotta biraz daha rasyonel bakmak zorunda kalıyorlar. Gerekirse ailelerine de, yani ailelerini de karşılarına alıyorlar. Ya da toplumdaki diğer insanların ne dediğini umursamıyorlar. Ve dış şartlardan kaynaklı olarak da çocuk yapmama kararı alıyorlar. Ama bana sorarsan bu üçlü olan yapı hiçbir zaman değişmiyor. Belli bir yaşa geldikten sonra da yani 40'lı yaşlara geldikten sonra da bu verilmiş olan kararın kararların doğruluğu sürekli sorgulanmaya başlıyor. Çünkü bu sefer de geçen haftaki yalnızlık konusu devreye giriyor. Ben çoluksuz çocuksuz yalnız olarak mı devam edeceğim? Evli olanlar belki bunu çok fazla düşünmüyorlar. Yani evli ama çocuksuz olanlar. Ama yalnız olan insanlar muhtemelen bunu da düşünüyorlar. Dolayısıyla da olan da mutsuz, olmayan da mutsuz gibi bir durum var.
Abi çocuk sahibi olmakla ilgili çok doğru bir tespit var. Bu çağın en işlevsel davranışı diye geçiyor bu. İnsanlar farklı şekillerde bahsediyorlar çocuk sahibi olmaktan. Mesela ebeveyn olmak dediğin zaman bu insanların keyif aldığı bir kavram haline geliyor. Ama çocuk sahibi olmak dediğin zaman bu bir görev haline geliyor. Bu aile baskısı, toplum baskısı dediğin şey burada çok önemli bir rol oynuyor. Bu arada kalan insan, bunun sorumlulukları var, ekonomik sorumlulukları var, sosyal sorumlulukları var, psikolojik sorumlulukları var ve bunlar zaten ben hayatla mücadele ederken, zorlanırken bir de bunlar binecek üstüne diye bir yandan insanı baskılarken bir yandan da öbür taraftan çocuk yap, çocuk yap diye bir baskı var sürekli. Çok ısrarı vardı. Yaptım dediğin anda çocuğu bütün sorumluluklardan kurtuluyorsun. O irrasyonel olan ne kadar gerekçe varsa hepsini bir anda yok sayabiliyorsun. Çünkü o irrasyonel kararı sen vermedin. Başkaları verdi ve sen onları mutlu etmek için yaptın bunu. İşlevsel bir davranış derken bunu kastediyorlar insanlar. Ortada bir çatışma var. Yani senin doğan gereği, yapın gereği, yapmak istediğin, yapman gereken ve bundan aslında keyif alman, haz alman gereken bir durum ekonomik ve sosyal nedenlerle sana bir yük haline geliyor ve bu çatışmayı sen çözemediğin noktada diyorsun ki böyle bir dışarıdan baskı vardı, talep vardı, yapıverdim. Ama işte aradan 20 sene geçince bu çocuklar dönüp de demeyecekler mi sen beni niye getirdin bu dünyaya diye. Bunu da merak ediyorum ben. Çevremde bunu soran çok fazla yaşıtım var. Bakamayacaklarmış. Niye yapmışlar o zaman beni diyen çok fazla insan var benim çevremde. Kendisiyle ilgili söylüyor. Kendi ebeveynleriyle ilgili söylüyor. Ve bu tabii başka bir şeye yol açıyor. O travmaları kendi çocuğu yaşamasın diye, kendi yaşamadığı çocukluğu bir de kendi çocuğuyla çözmeye çalışıyor. Bu da başka bir problem tabii. O da çocukta başka travmalara yol açıyor.
Yani sanki şey gibi bir durum oluyor değil mi abi? Yani şimdi ben bir yandan da sesi düşünüyorum ama ya bu mevzuları çok fazla düşündüğü için ve kendi yaşayamadığı çocuktan dolayı ya çocuk sahibi olmamaya karar veriyorlar insanlar ya da çocuk sahibi olmaya karar veriyorlar ama kendinde değiştirmek istediği şeyleri çocuk üzerinden değiştirerek.
Evet, ya korku yaratıyor bu. Ben ne yaşadım ki çocuğuma ne yaşatacağım diyor. Ya da ben yapamadıklarımı onun üzerinden gerçekleştireyim diye bakıyor mesela. Sürekli çocuğa bak bütün başından beri sürekli çocuğa bir işlev yüklüyoruz, bir fonksiyon yüklüyoruz, bir görev yüklüyoruz. Olması gerekenin dışında bir sürü fonksiyonu var bu çocukların. Sonra soruyoruz yani bu kadar insel nereden çıktı? Bu çocuklar niye sokak çetelerine katılıyorlar? Sağlıklı bir çocuk yetişmesi mümkün mü böyle bir bakış açısıyla?
Abi çünkü o beklenti dediğin konu bu sefer de çocuklarda da iki tane yola sebep oluyor bence. Bu beklentileri karşılayamayanlar tamamen kontrolsüz bir şekilde ebeveynlerinin istediğinin tam tersi çocuklar olmaya doğru gidiyorlar. Ve zaten aradaki o bağ da koptuktan sonra o bilinçli ebeveyn rehberliği de yok. Senin az önce söylediğin uyuşturucudur, çetedir, ne kadar sıkıntılı durum varsa onlara düşen çocuklar var. Ya da ailenin o güdümünün içinde kalan artık orada işte baskı, tahakküm konuları ne kadar artık yoğunsa o ailenin içinde. Orada birebir ailenin istediği o proje çocuk olup o sorumluluğun altında fazlasıyla ezilen, bir şekilde başarılı ama mutsuz olan şimdinin çocuğu yarının ebeveyni gibi bir durum oluyor. Bu döngüyü kırmak bence çok kolay değil.
Ben senin gibi düşünmüyorum. Bu nüfus artış hızının düşmesi, yani hane büyüklüğünün düşmesi 2'den 1,5'a düşmüş. Bu bana sorarsan başlı başına bir başkaldırının, isyanın göstergesi aynı zamanda. Çünkü bireyler diyorlar ki ben bana dayatılan bu 2 çocuk, 3 çocuk meselesine karşı çıkıyorum demek bu. Ben bunu kabul etmiyorum demek aslında. Rakamların bize söylediği bu.
Abi kabul mü etmiyor yoksa şartlardan dolayı mecbur mu kalıyor? İşte o kısım birazcık şey.
Sadece bu da değil abi. Çocuklar o kadar mutsuz yetişiyorlar ki. Hepimizin çevresinde böyle ilişkiler yok muydu? Çok mutlu bir çift. Birbirlerini çok seviyorlar, severek evleniyorlar. Bunu bir tane çocukla taçlandıralım diyorlar. Bir çocuk dünyaya geliyor. Sonra sabahlar olmasın. Uykusuz geceler başlıyor. Bitmek bilmeyen ihtiyaçlar başlıyor. Finansal, ekonomik yükümlülükler başlıyor. Bir anda o aile kurumu dediğimiz kurum başlıyor sallanmaya. Geçen hafta konuştuk iş hayatının ne kadar yıpratıcı olduğundan, ne kadar vaktini aldığından insanın. Üstüne bir de bunu ekle. Bir de buna kültürel nedenlerle boşanamamayı, ayrılamamayı da ekle. Çünkü tükaka o. Boşanırsan arkandan ne derler. Sonra çiftler başlıyor o sıkıntıları birbirlerine yaşatmaya karı koca. Bu ilişki sarsılmaya başladıkça diyorlar ki ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu ilişki kötüye gidiyor. Hadi hop o zaman bir ikinci çocuk mu yapsak? Bu ilişkiyi iyi toparlar mı? Ayakta tutar mı? Hop çocuğa bir valiz daha yükledin. Daha doğmadan çocuk elinde 5 tane valizle çıktı. Eşin artık o noktada senin sevgilin, yol arkadaşın olmaktan çıkıyor abi. Aile kurumu dediğimiz şey bir özel şirkete haline geliyor. Karı koca bu şirketin ortakları haline geliyorlar. Kurucu ortakları. Şirket bir yandan batıyor. O ilişki iki kişinin bir gönül bağından çıkıyor da şirketteki görevleri kim daha verimli hale getiriyor. Bunun üzerine kurulu bir çıkar ilişkisine dönüyor. Bak karı koca ilişkisini bile çıkar ilişkisine dönüştürüyor bu. Kim gece uyandı bebeğe baktı? Kim mama verdi? Kim anneanneden babaanneden aldı? Harcamaları kim takip etti? Onu kim ne yaptı? Bunu kim ne yaptı? Sağlıksız bir düzen var ortada. Bu böyle olmak zorunda değil. Bu değişebilir bir şey. Bu bir doğa kanunu değil. Yer çekimi değil bu. Bu bizim yarattığımız kuralların sonuçları bunlar. Dolayısıyla bu kuralları değiştirebiliriz biz. Bu düzeni de değiştirebiliriz diye düşünüyorum.
Zaten işte konu şuraya geliyor, dönüyor, dolanıyor. Belki de bir insanın hayatında alabileceği en ciddi, en önemli ve geri dönüşü olmayan bir karar var ortada. Bu kararı alacak olan kişi ve kişiler hiçbir şekilde sağlıklı olarak düşünemeyecek bir noktada bu kararı vermek durumunda kalıyorlar. Ve bir noktada vaktinde bir arkadaşımın söylediği gibi, abi o kadar düşünürsen zaten çocuk sahibi olamazsın demişti. Bence konu tamam. Tamamen bu yani.
Konuyu kapatabiliriz yani böyle olduğu
Bence
zaman
burada
daha başka da
bu.
söylenecek bir şey kalmadı bence bu son nokta
Evet.
oldu.
O zaman
Haftaya görüşmek üzere.
hadi görüşürüz abi.
Haydi abi görüşürüz.